Ayrım 7, sayfa 89-12. Dördüncü katta garsona yardım ettiğim gün öteki bölümlerdeki çalışanlarımla karşılaştırılamayacak kadar iyi geçerdi. Kahvaltı ofisine servis asansörüyle bağlı küçük bir kat ofisinde çalışırdık. Bodrum katından sonra buranın serin havası çok hoş gelirdi. Belli başlı işimiz çatal kaşık takımıyla züccaciyeyi parlatmaktı. Yani insan ölçüleri içinde bir işti. Garson Valenti terbiyeli bir adamdı. Garsonlarla planjörlerin arkadaşlık etmeleri iyi görülmediğinden yanımızda biri varken benimle sert konuşması gerekirse de yalnızken hemen hemen eşitmişiz gibi davranırdı. Kendisi için iyi geçen bir günün sonunda bana 5 frank bahşiş verdiği olurdu. Hoş bir delikanlıydı. 24 yaşındaydı ama 18'inde görünürdü. Garsonların çoğu gibi davranışları özenliydi. Giyinmesini biliyordu. Siyah frakı, beyaz kravatı, sağlıklı yüzü, gür ve koyu kumral saçlarıyla tıpkı bir eton öğrencisine benzerdi. Halbuki 12 yaşından beri ekmeğini çalışarak kazanmaktaymış. Tam anlamıyla kaldırımdan yetişmiş, İtalya sınırını kaçak geçmiş, Paris'in kuzey bulvarlarında el arabasıyla kestane kebabı satmış, Londra'da kaçak işçi olarak çalıştığı ve bir otelde kendisiyle sevişen zengin bir ihtiyar kadın, önce pırlanta bir yüzük hediye edip sonra çaldı diye polise haber verdiği için 50 gün hapiste yatmış. İş olmadığı zaman onunla birlikte servis asansörünün başında oturup sigara içmekten, konuşmaktan hoşlanırdım. Kötü günüm yemek salonunun bulaşıklarını yıkadığım gündü. Tabakları yıkamak benim işim değildi. O iş mutfakta yapılıyordu. Sadece öteki kapları, çatal, kaşık, bıçakları ve bardakları yıkıyordum. Yine de 13 saatlik bir iş günüydü bu. Bir gün içinde 30 ile 40 arasında bulaşık bezi kullanıyordum. Fransa'da uygulanan eski zaman yöntemleri bulaşık işinin yoruculuğunun 2 katını çıkarır. Tabak süzgüsü diye bir şey bilmiyorlardı. Toz sabun yoktu. Bir çeşit sıvı sabun vardı. O da Paris'in sert suyunda köpürmek bilmezdi. Bulaşık yıkamaktan başka garsonların yemeğini getirmem ve onlara sofrada hizmet etmem de gerekiyordu. Çoğu dayanılmaz derecede küstahtı. Şöyle böyle bir nezaket düzeyini tutturmaları için birden çok kez yumruklarımı kullanmak zorunda kaldım. Normal olarak bulaşıkları bir kadın yıkardı. Garsonlar kadının canını burnundan getiriyorlardı. Pislik içindeki bulaşıkhaneye bakıp yemek salonuyla aramızda topu topu çift kanatlı bir kapı bulunduğunu düşünmek insana tuhaf gelir. Orada olanca görkemleriyle müşteriler lekesiz örtülü üzeri vazolu masalarda, çevrelerinde aynalar, yaldızlı kornişler, boyalı melek heykelleri arasında otururlardı. Birkaç metre ötelerinde ise iğrenç, kir ve pasımız içinde bizler vardık. Gerçekten de kirimiz, pasımız iğrençti. Akşama kadar yeri süpürecek zaman yoktu. Sabunlu su, salata yaprakları, kağıt parçaları ve ezilmiş yiyeceklerden oluşan bir karışıma basarak dolaşırdık. Ceketlerini çıkarmış, koltuk altları terli 10-12 garson salata karıştırır, parmaklarını kreme kavanozlarına daldırırlardı. Odada yiyecek ve ter karışımı iğrenç bir koku vardı. Büfeler, tabak yığınlarının arkası, her yer garsonların çaldıkları yiyeceklerle doluydu. 2 tanecik bulaşık yıkama yeri vardı. Ayrıca el yüz yıkamak için bir lavabo yoktu. Temiz tabakların durulandığı suya garsonların avuçlarını batırıp yüzlerini yıkamaları çok rastlanan bir şeydi. Müşteriler görmüyordu ya. Yemek salonu kapısının dışında hasır bir paspasla bir ayna vardı. Garsonlar onun önünde kendilerini bir denetimden geçirip içeriye bir temizlik simgesi gibi girerlerdi. Bir garsonun yemek salonuna girişini görmek insana çok şey öğretir. Adam kapıdan girdiği anda bambaşka bir kimse olur. Omuzlarının duruşu bile değişir. Olanca kiri, kızgınlığı bir anda yok olup gitmiştir. Bir din adamının törensel havası içinde halıların üzerinde kayar gibi yol alır. Öfkesi burnunda bir İtalyan olan maître d'hôtel, yardımcımızın yemek salonunun kapısında durup şarap şişesi kırmış bir acemiye bağırışını anımsıyorum. yumruğunu havada sallayarak haykırıyordu. Neyse ki kapı az çok ses geçirmez bir kapıydı. Tuma faşer. Dipnot. Ulan sen benim canıma sıçacaksın. Dipnot bitti. Sen de kendine garson mu diyorsun? Piç kurusu. Garsonluk kim, sen kim? Ananın geldiği kerhanenin tahtalarını bile silemezsin sen. Makro. Dipnot. Pezevenk. Dipnot bitti. Söyleyecek bir şeyler daha aradı. Bulamayınca İtalyanların pek sık kullandıkları bir küfrü savurdu. Yemek salonuna girdi ve tabak elinde bir kuğu gibi zarif masaların arasında ilerlemeye başladı. 10 saniye sonra bir müşterinin önünde saygıyla eğiliyordu. Onu öyle eğilmiş, iyi yetişmiş garson gülümseyişiyle görünce herhalde müşteri bir aristokratın kendisine hizmet etmesinden utanıyordur diye düşünmekten kendinizi alamazsınız. Bulaşık işi baştan sona iğrenç bir işti. Güç değil ama sıkıcı, sözlerle anlatılmayacak kadar salakça bir iş. 10 yılını, 20 yılını bu işte geçiren kimseler bulunduğunu düşünmek bile insanı ürkütüyor. Haftada bir gün yerini aldığım kadın rahat 60'ında vardı. Yıl boyu günde 13 saatten haftada 6 gün bulaşık çukurunun başında ayakta çalışıyordu. Bu yetmezmiş gibi garsonlar kadının ensesinde boza pişiriyorlardı. Dediğine göre bir zamanlar sahne oyuncusuymuş. Sanırım gerçekte sokak kadınlığı yapmıştı. Pek çok sokak kadını sonradan temizlikçi olur. Yaşına ve sürmekte olduğu yaşama karşın hala parlak sarı bir peruka takması, gözlerinin çevresini koyulaştırması, 20 yaşında bir kız gibi yüzünü boyaması şaşırtıcı bir şeydi. Demek ki haftada 78 saatlik bir çalışma bile insanda bir canlılık bırakabiliyormuş. 13. Oteldeki 3. günümde. O zamana kadar benimle genellikle yumuşak bir biçimde konuşmuş olan şef de personel beni çağırıp sert bir sesle. Buraya bak. Derhal şu bıyığını kes. Nom de bu. Bıyıklı bir planjör duyulmuş görülmüş şey mi? Karşılık vermeye kalktımsa da sözü ağzıma tıkadı. Bıyıklı bir planjör, saçma. Ayağını denk al, seni yarın böyle görmeyeyim. Otellerimize dönerken Boris'e adamın neden böyle davrandığını sordum. Omuzlarını silkti. Ne diyorsa yapmalısın mon ami. Otelde aşçılar dışında kimsenin bıyığı olmaz. Bunu fark etmiş olduğunu sanırdım. Nedeni mi? Neden diye bir şey yok. Adet böyle. Smokinle beyaz kravat takılmaması gibi bunun da bir görgü kuralı olduğunu kabullendim. Ve bıyıklarımı tıraş ettim. Daha sonra da söz konusu adetin anlamını kavradım. İyi otellerin garsonları bıyıksız olur. Bunlar üstünlüklerimi göstermek için planjörlerin de bıyıksız olmalarına karar vermişlerdir. Aşçılarsa garsonlara tepeden bakabildiklerini kanıtlamak için bıyık bırakırlar. Bu otellerdeki o ince sınıflar dizgesi konusunda fikir verebilir. Bizim otelin yaklaşık 110 kişilik çalışanı. Saygınlıklarını tıpkı askerlerinki gibi kesin biçimde basamaklaştırmışlardı. Örneğin yüzbaşıyla rütbesiz er arasında ne uzaklık varsa aşçı ya da garsonla planjör arasında o uzaklık vardı. Hepsinin en yükseği otel müdürü. O herhangi bir kimseye, aşçılara bile yol verebilir. Kendisinden patron diye söz edilen bu adamı hiç görmezdik. Hakkında bildiğimiz happy topu onun yemeklerinin, müşteri yemeklerinden daha büyük bir özenle hazırlanması gerektiğiydi. Oteldeki tüm disiplin ona bağlıydı. Titiz bir adammış. Kaytarma denetimini hiç gevşetmeden yürütürmüş. Ama bizde onu anlatacak kadar kurnazlık, otelin her yerinde işleyen bir servis zilleri sistemi vardı. Tüm personel ziller aracılığıyla haberleşirdik. Bir uzun, bir kısa ve iki uzun zil müdürün geldiği haber verilirdi. Onu duyar duymaz iş üzerinde görünmeye bakardık. Müdürün altında maître d'hôtel vardı. Bir lord ya da onun gibi bir müşteri gelmedikçe maître d'hôtel masada hizmet etmezdi. Öteki garsonları yönetir ve mal alımında yardımcı olurdu. bahşişleri ve şampanya tabası başına aldığı 2 franklık prim günde 200 frankı buluyordu. Personelinkinden tümüyle ayrı bir konumu vardı. Yemeklerini ayrı bir odada gümüş takımlarla yerdi. Sofrada kendisine temiz beyaz ceketler giymiş 2 garson yamağı hizmet ederdi. Baş garsondan biraz aşağıda aşçıbaşı bulunuyordu. O ayda 5000 frank alırdı. Mutfakta yemek yerdi ama ayrı bir masası vardı ve kendisine aşçı yamaklarından birisi hizmet ederdi. Sırada sonra şef de personel bulunur. Aylığı topu topu 1500 franktı. Fakat siyah bir ceket giyerdi. Eliyle koluyla çalışanlardan değildi. Planjörleri de o zarif garsonları da işten atma yetkisi vardı. Ondan sonra hizmet basamaklarında ayda 3000 ile 750 frank arası maaş alan öteki aşçılarla düşük maaşlarına ek olarak günde 70 frank bahşişi doğrultan garsonlar yer alırdı. Onları çamaşırcı ve temizlikçi kadınlarla bahşiş almayan fakat 750 frank maaş ödenen komiler yani garson yamakları izlerdi. Yine 750 frank alan planjörler, 5-600 frank alan oda hizmetçileri ve 500 frank aylıklı kahve ocağı görevlileri diziyi kapatanlardandı. Biz kahve ocağı görevlileri otelin en aşağısındaydık. Bizi herkes hor görür, herkes sen diye hitap ederdi. Başka çalışanlar da vardı, genellikle kurye denen büro memurları. Kilerciler, içki mahzenine bakanlar, bavul taşıyıcılar, getir götür işlerinde koşuşturan çocuklar, buz sorumlusu, ekmek pişiriciler, gece bekçisi, kapıcı, büro memurları, aşçılar ve temizlikçi kadınlar Fransızdı. Garsonlar İtalyan ve Almandı. Paris'te Fransız garson kadar kıt bulunan şey azdır. Planjörler Avrupa'nın her ırkından olurdu. Arap ve Zenci olurdu. Ortak dil Fransızcaydı. İtalyan garsonlar kendi aralarında bile Fransızca konuşurlardı. Her bölümün ayrı bir avantası vardı. Bütün Paris otellerinde parça ekmeklerin ekmekçilere yarım kilosu 8 meteliye, mutfak artıklarının yine ufak bir para karşılığında domuz yetiştiricilerine satılması, bu satışların gelirinin planjörlere dağıtılması adettendi. Pek çok da araklama olurdu. Bütün garsonlar yiyecek çalarlardı. Öyle ki otelin kendisine verdiği tayını yiyen garsona pek rastlanmamıştır. Aşçılarsa bu işi daha çok geniş bir ölçüde yaparlardı. Biz kahvaltı ofisi görevlileri bol bol kaçak çay ve kahve içerdik. Mahzene bakan adam konyak çalardı. Otelin kuralına göre garsonların bir yerde içki biriktirmeye hakkı yoktu. Her siparişte mahzene inip ilgiliden istemeleri gerekiyordu. İlgili yani mahzen sorumlusu koyduğu her içkiden bir çay kaşığı bir yere ayırsa bu büyük miktarlara varırdı. Böyle çalınmış konyağın kadehini güvendiği kimselere 5 meteliğe satardı. Personelin arasında hırsızlar vardı. Ceketinizin cebinde para bırakırsanız genellikle alınırdı. Ücretimizi ödeyen ve yiyecek çalmış mıyız diye üstümüzü başımızı arayan kapıcı otelin baş hırsızıydı. O adam 500 frank aylığımdan 6 haftada 114 frank kırpmayı becerirdi. Ödemenin gündelik yapılmasını istemiştim. Her akşam bana 16 frank verir, pazar günleri için bir şey vermezdi. Halbuki elbette pazarlar için de ödeme yapılması gerekiyordu. Böylelikle 64 frankı cebine attı. Ayrıca ara sıra pazarları da çalıştığım oldu. O günlerde ise o zaman bilmiyordum ama fazladan bir 25 franka hakkım varmış. Kapıcı bunu da hiçbir zaman vermedi. 75 frankım da öyle uçtu. Ancak son hafta atlatıldığımı fark ettim. Hiçbir şey ispatlamayacağım için sadece bir 25 frank kurtarabildim. Kapıcı yutturabildiği her çalışana böyle numaralar yapıyordu. Yunanlı olduğunu söylüyordu ama gerçekte Ermeniydi. Bir atasözü vardır. Yunanlıya güveneceğine Yahudi'ye, Yahudi'ye güveneceğine yılana güven. Ama Ermeni'ye hiç güvenme. Kapıcıyı tanıdıktan sonra bu sözün doğruluğuna inandım. Garsonların arasında garip tipler vardı. Bir tanesi bir beyefendiydi. Üniversite eğitimi görmüş, bir iş yerinde maaşla çalışmış biri. Bir zührevi hastalığa yakalanıp işini yitirmiş. Düşmüştü. Garsonluk bulabildiğine şükrediyordu. Garsonların çoğu Fransa'ya pasaportsuz gitmişti. İçlerinden bir ikisi de casustu. Garsonluk, garsonların çokça seçtiği bir iştir. Bir gün garsonların yemek salonunda ürkütücü görünüşlü, gözleri birbirinden epeyce aralıklı bir adam olan Morandi ile başka bir İtalyan arasında korkunç bir kavga çıktı. Anlaşıldığına göre Morandi öteki adamın metresini elinden almıştı. Güçsüzce biri olan o Morandi'den ürktüğü belli olan bu adam pek açık olmayan bir takım tehditlerde bulunuyordu. Morandi adamı alaya alıyordu. Peki ne yaparsın yani? Yattım senin kızla. 3 kez yattım. Hoşuma da gitti. Ne yaparmışsın ha? Seni sivil polise veririm. İtalyan casususun. Morandi bunu yatsımadı. Sadece arka cebinden bir ustura çıkarıp havada 2 kez sanki birinin yanaklarını kesiyormuş gibi savurdu. Bunun üzerine öteki adam geriledi. Otelde gördüğüm en acayip adam bir ekstraydı. Hastalanan Macar'ın yerine 25 frank gündelikle tutulmuştu. Kısa boylu, tıknaz hareketli, 25 yaşlarında bir Sırp. İngilizce dahil 6 dil konuşuyordu. Galiba otel işlerinin her çeşidini biliyordu. Öğleye kadar ırgat gibi çalıştı. Saat 12 olur olmaz aksi bir tavırla işini bıraktı. Bir yerden şarap çalıp üstelik ağzında piposuyla keyif etmeye koyuldu. Tütün içmek elbette yasaktı. Ağır cezalar gerektirirdi. Müdür olayı duymuş, öfkeden soluya soluya aşağıya Sırp'ı bizzat sorguya çekmeye geldi. Nasıl olur da burada pipo içersin diye bağırdı. Sırbistanlı istifini bozmadan. Nasıl olur da sen bu suratla ortalarda gezinirsin diye karşılık verdi. Böyle bir sözde yüklü olan saygısızlığın ağırlığını tam olarak anlatamam. Örneğin bir planjör bir aşçı başına bu sözü söylese başına bir tencere kaynar çorba geçer. Müdür hemen kovuldun dedi. Saat 2'de Sırbistanlı'ya 25 frankını ödeyip kurallara uygun biçimde yol vermişlerdi bile. Adam çıkıp gitmeden önce Boris Rusça olarak nasıl bir dolap çevirdin diye sordu. Sırp şöyle yanıt vermiş. Bak, mon vieux. Dipnot birader. Dipnot bitti. Öğleye kadar çalışırsam bana tam gündelik ödemek zorunda değiller mi? Yasa böyle. Gündeliğini doğrulttuktan sonra çalışmanın ne anlamı var? Bak, söyleyeyim. Ne yapıyorum? Bir otele gidiyorum. Ekstra iş alıyorum. Öğleye kadar sıkı çalışıyorum. 12'yi vurunca öyle bir olay çıkartıyorum ki beni kovmaktan başka bir şey gelmiyor ellerinden. Temiz iş değil mi? Genellikle 12'yi çeyrek geçe kovulmuş olurum. Bugün saat 12'yi buldu ama aldırmıyorum. 4 saatlik işten kurtuldum. Bu işin zor yanı şu ki aynı numara bir otelde 2 kez sökmüyor. Meğer Paris'in otel ve restoranlarının yarısında bu oyunu oynamış. Oteller bir çeşit kara listeyle kendilerini böyle bir tehlikeye karşı korusalar da herhalde yaz mevsiminde çok kolay uygulanır bir yöntem olsa gerek. 14. Birkaç gün içinde otel işleyişinin belli başlı ilkelerini kavramıştım. Hizmet bölümlerine ilk kez giren bir insanı şaşırtan şey işin en yoğun bulunduğu saatlerdeki korkutucu gürültü ve düzensizlik olur. Durum bir dükkan ya da fabrikadaki tek düze çalışmadan o kadar değişiktir ki ilk bakışta bunun kötü yönetimden ileri geldiği sanılır. Halbuki bu aslında kaçınılmaz bir şeydir. Otel işi çok zor bir iş değildir ama kendine özgü niteliklerinden ötürü aceleyi koşuşturmayı gerektirir. Bu acele, bu koşuşturma azaltılamaz. Örneğin bir bifteyi ısmarlamasından 2 saat önce ateşe koyamazsınız. Son ana kadar beklemek zorundasınız. O son ana kadar da bir alay daha iş birikmiştir. Hepsini birlikte ve çılgınca bir acele içinde yapmanız gerekir. Bu nedenle yemek saatlerinde herkes 2 kişilik iş yapar. böyle bir şey de gürültüsüz, patırtısız başarılamaz. Zaten patırtı ve kavga o sürecin kaçınılmaz bir bölümüdür. Çünkü herkes herkesi aylaklıkla suçlamazsa gerekli tempo tutturulamaz. İşte bundan ötürü yoğun iş saatlerinde bütün personel çok kızgındır ve deliler gibi küfür edilir. Öyle zamanlarda otelde footer, dipnot, çeşitli anlamlara gelen çok kaba bir sözcük. Dipnot bitti. Fiilinden başka bir fiil kullanılmaz pek. Ekmek pişirilen bölümde 16 yaşında bir kızın bir arabacıya pes ettirecek küfürler ettiğini anımsıyorum. Hamlet bulaşıkçı gibi küfür etmek demez mi? Herhalde Shakespeare bulaşıkçıları iş üzerinde gözlemlemiş olmalı. Fakat kendimizi büsbütün kapıp koyuvererek vakit yitirmezdik. Yaptığımız sadece 4 saatlik işi 2 saate sığdırmak amacıyla birbirimizi dürtükleyip harekete geçirmekti. Bir otelin yürüyen şey çalışanların işlerinden o iş nedenli insanlık dışı ve aptalca olursa olsun gerçek bir övünç duymalarıdır. Biri aylaklık ederse ötekiler onu bulup ortaya çıkarırlar. Ona karşı birleşip işine son verdirirler. Aşçı garsonu, planjörü dış görünüşte birbirlerinden çok ayrı olabilirler ama hepsi de etkinliklerinden övünç duymada birbirinden geri kalmaz. Kuşkusuz o çok işçiye benzeyen ve en az emir kulu olanlar aşçılardır. Garsonlar kadar çok kazanmasalar bile saygınlıkları daha yüksektir. Kendilerine iş verilmesi daha düzen içinde geçer. Aşçı kendisini uşak olarak değil, nitelikli işçi olarak görür. Genellikle aşçıya ön ouvrier, dipnot bir işçi, dipnot bitti denir. Garson hiçbir zaman ouvrier değildir. Aşçı gücünü bilir, restoranı, restoran yapanın da, yıkanın da yalnızca kendisi olduğunu bilir. 5 dakika geç kalsa her şey allak bullak olur. Pişiricilerin dışında herkesi hor görür. Baş garson düzeyinin altındaki herkese hakaret etmekle onurlandığını sanır. Büyük beceri isteyen işinden gerçek bir sanatçı gururu duyar. Zor olan pişirme değil, her şeyi zamanında yapmaktır. Kahvaltıyla öğle yemeği arasındaki sürede X otelindeki aşçı başına birkaç yüz yemek söylenirdi. Her biri aşağı yukarı, aynı zamanda ayrı ayrı kişilerce yenecek yemekler. Bunların azını kendi pişirirdi ama hepsiyle ilgili hazırlıkları o yönetir, her birini yukarı gönderilmeden önce denetimden geçirirdi. Belleği çok güçlüydü. Sipariş fişleri duvarda bir tahtaya iğnelenirdi. Ama aşçıbaşı onlara pek seyrek bakardı. Her şey kafasının içindeydi. Her yemeğin gönderilme zamanı geldiğinde dakika şaşmadan, örneğin Fete Marş Ön Kotolet de Ver dipnot, dana pirzolasını gönderiyorsunuz, dipnot bitti diye bağırırdı. Dayanılmaz kabalıkta bir herifti fakat aynı zamanda bir sanatçıydı. Erkek aşçıların kadın aşçılara yey tutulmasının nedeni uygulamada herhangi bir üstünlükleri bile bulunmasından değil, her şeyi dakikası dakikasına yapmalarındandır. Garsonun görünümü bambaşkadır. O da bir bakıma becerisinden gurur duyar ama becerisi en çok emir kulluğunda kendini gösterir. İşi ona bir işçinin değil, bir züppenin düşünce biçimini kazandırmıştır. Sürekli olarak paralı kimselerin yanı başındadır. Zenginlerin masasının yanında dikilir. Gülücüklerle, ufak şakalarla onlara dal kavukluk eder. Para harcamanın tadını onlar aracılığıyla tadar. Ayrıca kendisinin de bir gün gelip zengin olma olasılığı vardır. Çünkü her ne kadar garsonların çoğu yoksul ölürse de ara sıra art arta mutlu rastlantılarla yüzleşenleri de vardır. Büyük bulvarda bazı kahvehanelerde büyük para yapma olasılığı öylesine güçlüdür ki kendisini çalıştırdığı için patronuna bir şey ödeyen garsonlara bile rastlanır. Sürekli para göre göre ve kendisinin de bir gün para edineceğini uma uma garson sonunda kendini patronuyla az çok özdeşleştirir. Bir yemeği belirli bir biçimde sunmak için çaba gösterecektir. Çünkü kendisinin de o yemeğe katıldığı sanısına kapılmaktadır. Valente anlamıştı. Bir tarihte Nice kentinde bir şölende hizmet etmiş, 200 bin franka patlamış bir şölen. Sonradan aylarca sözü edilmiş bir olay. Görkemliydi. Montpellier magnifique. Dipnot, harikulaydı evlat yani. Dipnot bitti. Tanrım, şampanya, gümüş takımlar, orkideler. Böyle bir şey görmedim. Ben ki epey şey görmüşümdür. Fakat demiştim, sen orada sadece sofrada hizmet için bulunmuyor muydun? Aa, elbette ama yine de görkemliydi işte. Bundan çıkarılacak sonuç şu ki bir garsona hiç acımamak gerekir. Bazen kapanma zamanını yarım saat geçtiği halde müşteri hala tıkınmaktadır. Yanı başındaki garsonun kendisini herhalde hor gördüğü sanısına kapılır. Aslında hiç de öyle değildir. Müşteriye bakarken amma da tıkınıyor manda diye düşünmez. Bir gün yeterince para biriktirdiğimde ben de bu adam gibi yapabilirim diye düşünür. Çok iyi anladığı ve hayran olduğu bir zevke hizmet etmektedir. İşte garsonların pek azının sosyalist olması, etkin bir sendikalarının bulunmayıp günde 12 saat çalışmaları bundandır. Birçok kahvehanede haftanın 7 günü çalışırlar. Sübbedirler ve işlerinin köle, emir kulu niteliğini kendilerine uygun bulurlar. Plonjörlerin de ayrı bir görünümü vardır. Onların ki gelecekle ilgili bir şey beklemeye olanak tanımayan, çok yıpratıcı, aynı zamanda herhangi bir beceri istemeyen, İlgi de uyandırmayan bir iştir. Kadınlar yeterince güçlü olsaydı hep kadınlara yaptırılacak işlerden bir iş, planörlerden istenen sadece sürekli olarak çalışmaları, boğucu bir havada saatlerce çalışmaya dayanabilenleridir. Bu yaşamdan kaçacak bir yolları yoktur. Çünkü aldıkları paradan bir peni bile arttırmazlar. Haftada 60 ile 100 saat arası çalıştıkları için başka herhangi bir şey öğrenecek vakitleri kalmaz. Umabilecekleri en iyi şey gece bekçiliği ya da tuvaletçilik gibi biraz daha katlanılabilir bir göreve verilmektir. Yine de ne kadar aşağı olurlarsa olsunlar, plonjörlerin de bir çeşit gururu vardır. Bu horlanan, köle gibi çalıştırılan insanın şu kadar işte, miktar ne olursa olsun o kadar işe eşit olma gururudur. O düzeye gelince elde edilebilecek hemen hemen tek erdem sadece sığır gibi çalışmayı sürdürebilme gücüdür. Her plonjör kendisine debrouillant, dipnot, iş bitirir. Dipnot bitti. Desinler ister. Bir, debrouillant kendisinden olanaksız olanı yapması istendiğinde bile şöyle ya da böyle o işi becerecek adamdır. X otelindeki mutfak plonjörlerinden biri bir Alman debrouillant diye bilinirdi. Bir gece otele bir İngiliz lord gelmiş. Garsonlar umutsuz bir biçimde çırpınıp duruyorlardı. Çünkü lord şeftali istemiş. Depoda hiç şeftali yok. Vakit gecenin ilerlemiş bir saati. Dükkanlar kapanmıştır. Alman, siz işi bana bırakın dedi, dışarı çıktı. 10 dakika sonra 4 tane şeftaliyle geri döndü. Komşudaki bir restoranta gidip çalmış. İşte debrouillant bu demektir. Lord şeftali başına 20 frank ödedi. Kahvaltı ofisinin sorumlusu olan Mario da tam bir ırgat kafası vardı. Bütün düşüncesi, tasası Baudelaire'ydu. Dipnot, iş bitirir. Dipnot bitti. Bitirmekti. Kendisine ne kadar çok iş verilirse verilsin, baş edebileceği savıyla çevresine meydan okurdu. Bodrum katında 14 yıl çalışma adamda ancak bir piston kolundaki kadar tembellik bırakmıştı. Birisi yakındığında faute etredur, dipnot, iş derdi. Planjörlerin sanki birer erkek çamaşırcı değil de askermişler gibi sık sık je suis dur, dipnot, dayanıklı olmak dediklerini duyarsınız. İşte böyle otelde herkesin bir onur duygusu olmuş oluyordu. İş bastırdığında üstesinden gelebilmek için birlikte çabalamaya hazırdık. Çeşitli bölümler arasındaki sürekli savaşında etkin bir yararı olurdu. Çünkü herkes kendi haklarına sımsıkı sarılıp başkalarının aylaklığını ve hırsızlığını engellemeye çalışırdı. Bu otel işinin iyi yanıdır. Bir otelde yetersiz ve uygun olmayan bir insan gücü kocaman ve karmaşık bir makineyi işletebilir. Çünkü her biri çalışana iyice belirlenmiş bir iş verilmiştir. O kişi o işi titizlikle yapar. Yalnız bir de püf noktası vardır, o da şu: personelin yaptığı işin ille de müşterinin para verdiği iş olması gerekmez. Müşteri iyi hizmet dediği şey neyse ona para verir. Otel çalışanıysa bolot dediği şey, yani genelde iyi hizmete benzer bir şey için para alır. Sonuç olarak oteller her ne kadar her şeyin tıkır tıkır işlediği akıl almaz yerler gibi görünürlerse de gerçekte önemli konularda en kötü yönetilen evden daha kötüdürler. Örneğin temizliği ele alalım. X otelinde hizmet bölümlerine girilir girilmez karşılaşılan pasak insanı deli edecek kertededir. Bizim kahvaltı ofisinin bütün kıyı bucağında yıllanmış bir kir tabakası bulunurdu. Ekmek kilerinde kara fatmalar cirit atardı. Bir kez Mario'ya o böcekleri öldürmemiz gerektiğini dokundurmuştum. Azarlar gibi, "Zavallı hayvanları neden öldürecekmişiz?" demişti. Ötekiler de tereyağını tutmadan önce ellerimi yıkamak istedim diye benimle alay ettilerdi. Yine de temizliği bu lotun bir parçası kabul ettiğimiz noktalarda temizledik. Masaları düzenli olarak ovardık. Çatal bıçak takımını parlatırdık. Çünkü bunları yapmamız için buyruk almıştık. Öte yandan temiz olmamız konusunda verilmiş bir buyruk yoktu. Hoş, böyle bir şeye ayıracak zamanımız da yoktu ya. Biz yalnızca görevlerimizi yerine getiriyorduk. İlk görevimiz de işi anında yapmaktır. Pis kalmakla zamandan kazanıyorduk. Mutfaktaki kir daha da ileri kertedeydi. Sözün gelişi diye değil, gerçekten bir Fransız aşçı. Kendisi içmeyecekse çorbanın içine tükürebilir. Sanatçıdır ama sanatının temizlikle bir ilgisi yoktur. Bir bakıma sanatçı olduğu için pis olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü süslü görünmesi için yiyeceğin pis bir biçimde işlemden geçmesi gerekir. Örneğin, aşçıbaşı denetlesin diye önüne getirilmiş bifteyi çatalla tutmaz. Parmaklarıyla kaldırıp yeniden tabağa çalar. Avucuyla bir şaplak atar. Etin salgıladığı suyun tadına bakmak için baş parmağını tabağın çevresinde gezdirdikten sonra yalar. Bir daha aynı şeyi yapar. Sonra biraz geri çekilip yaptığı tabloyu gözden geçiren ressam gibi eti seyreder. Daha sonra eti seveceğim bir biçimde o sabah yüzlerce kez yaladığı tombul pembe parmaklarıyla tutup tabağın uygun kesimine yerleştirir. Sonuçtan hoşnut kalınca bir bez alıp tabaktaki parmak izlerini siler. Tabağı garsona verir, garson da hiç kuşkusuz kendi parmaklarını etin suyuna daldıracaktır. Briyantinli saçlarını sokup çıkarmaktan yağ içinde kalmış o kirloz parmaklarını. Paris'te bir tabak et yemeğine diyelim 10 franktan fazla bir para vermişseniz, böylesine mıncıklanmış bir şey yiyeceğinizden emin olabilirsiniz. Çok ucuz lokantalarda durum değişiktir. Oralarda yemeğin çevresinde böyle pervane gibi dönülmez. Et tavadan çatalla alınıp ellemeksizin tabağın ortasına fırlatılır. Genel olarak denilebilir ki insan yiyeceğe ne kadar çok para verirse yiyecekle birlikte o kadar çok ter ve tükürük de yemek zorunda kalır. Pislik otellerin ve restoranların temeline işlemiştir. Çünkü yiyeceğin sağlıklı olması zamanında hazırlanmasına ve gösterişli olmasına feda edilir. Oteldeki görevli yemeği hazırlarken öylesine yüklü bir tempoyla çalışır ki onun yenilecek bir şey olduğunu hatırlayamaz. Nasıl kanserden ölmek üzere olan bir insan doktor için bir tıbbi vakadan başka bir şey değilse, yemek de otel çalışanı için sadece bir kamandır. Dipnot sipariş. Dipnot bitti. Bir müşteri örneğin bir dilim tereyağlı kızarmış ekmek söyler. Aşağılarda bodrum katında işten bunalmış biri o ekmeği hazırlamakla görevlendirildiğinde nasıl olur da durup kendi kendine, "Bu ekmek yenilecektir. Ben onu yenilebilecek nitelikte hazırlamalıyım," diyebilir. Bildiği tek şey ekmeğin üstüne kızarmış görünmesi ve 3 dakikada hazır olması gereğidir. Alnından birkaç iri ter damlası ekmeğin üzerine düşermiş. Niye tasa etsin? Sonra kızaran ekmek yerdeki temizlik talaşının üzerinde de yuvarlanabilir. İşi yok da yeni bir dilim ekmek kızartacak. Talaşı bir bezle süpürüp savurmak sorunu daha kısa yoldan çözümler. Yukarı götürülürken ekmek bir daha yere düşer. Bu sefer yağlı yüzü aşağı gelmiştir. Yapılacak şey bir daha üstünü süpürmektir. Bu tutum her çeşit yiyecekte böyledir. X otelinde temiz hazırlanan tek yiyecek personelin ve patronun yemeğiydi. Herkes patronu kolla, müşteriyi siktir et, gitsin derdi. Müşterilerin bulunduğu kesimlerin dışında kalan her yerde kir pislik egemendi. İnsanın karnındaki bağırsaklar gibi koskoca otelde de gizli bir kir damarı dolanırdı. Kir, pasak dışında da patron müşterileri alabildiğine kazıklardı. Çünkü yiyecek malzemesinin bir bölümü aşçılar usulünce sunmasını ne kadar iyi bilirlerse bilsinler. Çok kötüydü. Etin en iyisi orta bir etti. Sebzeye gelince konağın alışveriş için pazara çıkmış iyi bir kahya kadının başını çevirip bakmayacağı düzeydeydi. Değişmez kural olarak, sanki sürekli olarak öyle bir sipariş varmış gibi krema hep sütle sulandırılırdı. Çay da kahve de adi kalitedendi. Kocaman etiketsiz tenekelerle gelen yapay şekerli reçeller kullanılırdı. Boris'in dediğine göre ucuz şarapların hepsine vin ordinaire, dipnot sofra şarabı, orta kalitede şarap, dipnot bitti, mantarı takarlarmış. Çalışanların ziyan ettikleri her şeyin parasını ödemeleri gerektiğinden bozulmuş, zarar görmüş, hemen hiçbir şey atılmazdı. Bir kez üçüncü katın garsonu bizim servis asansörünün boşluğundan ta en aşağıya, içinde ekmek kırıkları, kağıt parçaları filan bulunan çöp yığınının üzerine bir piliç kızartması düşmüştü. Biz de pilici bir bezle silip yukarıya geri göndermiştik. Katlarda da bir bezle kullanılmış çarşafların yıkanmadığı, sadece buğudan geçirilip ütülendikten sonra yeniden yataklara serildiği söylenirdi. Patron bize karşı da müşterilere davrandığınca pintiydi. Örneğin koskoca otelde fırça, faraş gibi şeyler bulunmazdı. İşimizi süpürge ve bir mukavva kutu parçasıyla görmek zorundaydık. Personel lavabosu Orta Asya'ya layık bir şeydi. Bulaşık yıkanan musluklar dışında el yıkayacak bir yer yoktu. Bunlara karşın X oteli Paris'in en pahalı 10-15 otelinden biriydi. Müşteriler akıl almaz paralar ödüyorlardı. Bir gecelik oda fiyatı kahvaltı hariç 200 franktı. Her türlü şarap ve tütünler dükkandaki fiyatının iki katına satılırdı. Halbuki patron bunları toptan fiyatına satın alıyordu. Müşterilerden birinin soyluluk sanı varsa ya da milyoner diye adı çıkmışsa adama çıkarılan faturalar kendiliğinden iki kat zamlı oluverirdi. Bir sabah dördüncü katta bir Amerikalı. Perhizde olduğu için kahvaltı diye sadece sıcak suyla biraz tuz istemişti. Valenti köpürüyordu. Tanrım diyordu. Peki benim %10'um ne olacak? Tuzlu suyun %10'u mu olurmuş? Kahvaltı fişine 25 frank yazdı. Müşteri gık demeden ödedi. Boris'in dediğine göre her şey Paris'in tüm otellerinde ya da hiç değilse büyük ve pahalı otellerinin tümünde olurmuş. Fakat sanırım ki X otelinin müşterileri özellikle kazıklanabilir çeşitlendi. Çünkü çoğu Amerikalı. Birazı da İngilizdi. Fransız gelmezdi. Yani müşteriler iyi yiyeceklerden haberi olmayan kimselerdi. O tiksindirici Amerikan tahıllarıyla tıkınan, çay saatinde marmelat yiyen, akşam yemeğinden sonra vermut içen Paulet à la reine, dipnot kraliçe usulü tavuk, dipnot bitti, ısmarlayıp üzerine Worcester salçası döken adamlar Pittsburghlu bir müşteri, her gece odasında akşam yemeği olarak fındık, üzüm ve yağda çalkalanıp pişmiş yumurta yer. Kakao içerlerdi. Belki de böyle kimseler için kazıklanıp kazıklanmamanın pek önemi olmuyor.